Ayrım 9. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 103. Dışişleri Bakanı Viscount Grey ile Viscount Bryce arasında geçen yazışma. Viscount Bryce tarafından Dışişleri Bakanı Viscount Grey'e yazılan mektup. 1 Temmuz 1916. Sevgili Sir Edward, Anadolu'nun Hristiyan nüfusunun katledildiği ve sürüldüğü yönündeki haberler 1915 sonbaharıyla birlikte Batı Avrupa'ya ve Amerika'ya ulaşmaya başladı. Bu raporlar önceleri az ve eksik olmalarına rağmen, zira Türk hükümeti bunların ülke dışına çıkmasını engellemek için elinden geleni yapmıştır, sonraları bu raporların sayısı gittikçe arttı ve bütün detaylar raporlarda yer almaya başladı. Ne olup bittiğine dair tutarlı ve gerçek bilgi edinmek 1916'nın başlarında nihayet mümkün hale geldi. Şunu fark ettim ki hem tarihi gerçekler adına hem de savaştan sonra açılması gereken soruşturma için bu ifadeleri tamamlamak, başka delillerle test etmek, böylece olayların genel görünümünü ortaya koyarak değerlendirmek bir gereklilik halini aldı. Bazı bölgelerle ilgili malzemeler eksik veya yetersiz olduğu için güvenilir bilgilere sahip olacağını veya bu tür bilgileri tedarik edebileceğini düşündüğüm bütün kişilere yazdım ve bu bilgileri bana aktararak yardımcı olmalarını rica ettim. Özellikle Birleşik Devletler'deki dostlarla temasa geçtim. Zira Birleşik Devletler Doğu Hristiyanlarıyla uzun süredir yakın ilişkide olan ve son zamanlarda bu Hristiyanların birçoğunun göç ettiği bir ülkedir. Başka bir tarafsız ülke olan İsviçre'den de benzer ricalarda bulunuldu. Çünkü birçok İsviçreli Ermenilerin sıhhat ve refahıyla yakından ilgilenmiştir. Buralardan gelen cevaplar olayların hiç şüphesiz nihai değil ama eldeki veriler ışığında güvenilir bir tarihini yazmak için yeterli malzeme toplanabileceğini gösterince, Oxford Balliol Koleji'nden yeni üyelerinden üst düzey akademik yeteneğe sahip genç tarihçi Arnold J. Toynbee'nin işbirliğini sağlama şansım oldu. Kendisi toplanan kanıtların gözden geçirilerek bir araya getirilmesi, düzenlenmesi ve açıklamaya ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli tarihi ve coğrafi notların düşülmesi işini üstlendi. Ben de size Mr. Toynbee'nin bahsettiğim notları ekleyerek düzenlediği bu malzemeyi aktarıyorum. Hiç kuşku yok ki bu malzeme eşsiz bir değere sahiptir. Çünkü bu raporların çoğu ilk el şahitler tarafından kaleme alınmıştır. İçlerinde daha az olmakla birlikte şahitlerin söylediklerinin ikinci bir kişi tarafından yazılmasıyla ortaya çıkmış raporlar da vardır. Kitabın başına yazdığım ön sözde bunların gerçek değerini ortaya koymaya çalıştım. Burada sadece şu kadarını söyleyeyim ki doğruluğundan şüphe duyulan hiçbir ifade kitaba alınmadı. Yalnız gerçeklerle ilgilenildi. Gelecekte ne gibi bir siyasi tutum izleneceği sorusundan özenle kaçınıldı. Kesinleşmiş gerçeklerin kayda geçirilmesi yalnız gelecekteki tarihçiler için değil, olaylar hafızalarda hala tazeyken savaşan ülkelerin kamuoylarını, sanırım buna tarafsız ülke haklarını da ekleyebilirim, savaştan sonra Orta Doğu'da zorunlu hale gelecek siyasi bir çözüm için yol gösterici olması amacıyla Küçük Asya ve Ermenistan'da olanlar hakkında bilgilendirmek için de gereklidir. Saygılarımla, Bryce. Dışişleri Bakanı Viscount Grey tarafından Viscount Bryce'a yazılan mektup. 23 Ağustos 1916. Sevgili Bryce, Mr. J. Arnold Toynbee tarafından oldukça ustaca bir şekilde derlenen Ermeni katliamı ile ilgili belgeleri bana gönderdiğiniz için teşekkür etmeliyim. Oradaki deliller yığını oldukça dehşet verici. Yine de bütün bunların yayınlanması ve kalbinde insanlığa karşı bir ilgi besleyen herkes tarafından okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu yalnız Türk hükümetinin savunmasız insanlara karşı yaptığı hareketler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek adına değil, aynı zamanda gelecekteki tarihçiler için bir bilgi hazinesi yaratmak ve mektubunuzda belirttiğiniz diğer amaçlar açısından da çok değerli bir çalışma olacaktır. Saygılarımla, Grey of Faladon. Dışişleri Bakanı Viscount Grey'e Viscount Bryce tarafından sunulan belgeler Viscount Bryce'ın ön sözüyle. Viscount Bryce'ın ön sözü. Türkiye'nin Asya kısmında meydana gelen olaylarla ilgili ilk anda eksik ve yetersiz olan, sonradan sayıları artan beyanlar 1915 yazıyla birlikte gelmeye başladı. Bütün bu beyanlar vicdansız ve merhametsiz bir hükümetin tebaası olmak bahtsızlığına uğramış, bütün bir ulusu yok etme çabasını ortaya koyuyordu. Bu hükümetin yaptığı Doğu'nun kanlı tarihinde bile eşine rastlanılmayan bir olaydı. Bütün bunlardan sonra yaşananlara dair gerçek ve eksiksiz belgeleri göz önüne sermek amacıyla ulaşılması mümkün verileri toplamak ve bir araya getirmek, olayların ciddiyetini kavramış herkes için bir görev haline geldi. İşte bu kitapta yapılan da budur. Küçük Asya'da Ermenistan'da ve İran'ın Türk kuvvetleri tarafından işgal edilen kuzeybatı ucunda yaşayan Ermenilerin ve diğer Doğu Hristiyanlarının uğradığı katliamlar ve tehcirle ilgili 1916 Haziran'ına kadar toplanabilen bütün kanıtlar bu kitapta mevcuttur. Bu çalışma esasen tarihe bir katkı olarak ortaya konmuştur. Fakat tek amaç bu değildir. Savaştan sonra bugün Türk idaresindeki toprakların gelecekteki hükümetinin ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğinde doğabilecek sorunları Avrupa'nın medeni uluslarının anlamasını sağlamakta kısmen hedeflenen amaçlar arasındadır. Bu derleme tarihsel bir araştırmanın ruhuna uygun bir şekilde yapıldı. Yani raporların olası siyasi sonucu ne olursa olsun, gerçeklerin aydınlatılmasına katkıda bulunacak hiçbir nokta atlanmadı. Böyle bir incelemede hiçbir dinsel veya ırksal yakınlık, hiçbir ön yargı, hatta insanın cinayet karşısında duyduğu dehşet bile araştırmacıyı gerçekleri ortaya çıkarmaktan alıkoymamalıdır. Takip eden açıklamadan da anlaşılacağı üzere burada bir araya getirilen delillerin kaynağı çeşitlidir. Delillerin büyük bir bölümü, belki de çoğunluğu, olaylar sırasında Asyatik Türkiye'de yaşayan ya da yolculuk eden ve olayları gözlemleme şansı bulan tarafsız tanıklar tarafından ortaya konmuştur. Raporların bir kısmı da ülkenin yerlileri olan insanlardan gelmiştir. Bunların tamamına yakını Türklerin uyguladığı sansürün sıklığına rağmen mektuplarını tarafsız ülkelere ulaştırmayı veya Yunanistan, Rusya ya da Mısır'a kaçarak gördüklerini kağıda dökmeyi başarmış Hristiyanlardır. Raporların küçük bir kısmının kaynağı ise olaylar esnasında Türkiye'de bulunan savaşa taraf ülkelerin, çoğunlukla Alman vatandaşlarıdır. Bu insanlar kendi kişisel bilgilerine dayanan ifadelerini daha sonra kendi ülkelerinde de yayınlamışlardır. Bu delilleri sunarken birçok durumda şahitlerin ismini çıkarmak gerekiyordu. Çünkü onların isimlerini yayınlamak, içlerinde hala Türk topraklarında bulunanları veya onların dostlarını, bugün ülkeyi biçare sultan adına yöneten çetenin acımasız intikam hareketlerine açık hale getirmek anlamına gelecekti. Kendi ülkelerinde güvende olan tarafsız sanıklar için bile benzer bir tedbir alınmak zorundaydı. Çünkü birçoklarının veya onların arkadaş ve yardımcılarının Türkiye'de mal varlıkları vardır ve bu insanlar tarafsız olmalarına rağmen bu mal varlıkları Türk hükümeti tarafından müsaade edilmiştir. İşin doğası gereği kaçınılmaz olan bu zorluklar hiç kuşkusuz geçicidir. Şahitlerin birçoklarının isimleri benden başka bu kitabın editörü ve bazı insanlar tarafından bilinmektedir. Dipnot Toynbee'nin notu, memorandum, bakınız sayfa 129. Şahitlere ya da dostlarına bir zarar gelmeyeceği kesinleştiği anda bu isimler kamuoyuna da duyurulacaktır. Savaş sona erene ve adı geçen vahşi çetenin idaresi bir son bulana kadar böyle bir kesinlikten bahsedilemez. Şimdi sorulması gereken soru şudur: bu kanıtların değeri nedir? Tanıkların birçoğunun isminin verilmemesine rağmen tarafsız veya savaşa taraf ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere tanıkların çoğunun kişiliklerine ve mevkilerine güven duyulan insanlar olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu insanların olayları uydurması veya saptırması için akla uygun hiçbir gerekçe de yoktur. Çünkü bu kişiler ya ulusal, maddi veya şahsi hiçbir çıkarı olmayan tarafsız ülkelerin ya da Almanya'nın vatandaşlarıdır. Eğer bu tarafsız insanların ve Almanların isimlerini verebilseydim güvenilirlikleri hemen kabul edilirdi. Yine de kanıtların niteliğine bir bakalım. 1. Bu delillerin tamamına yakını ilkel şahitlerden gelmektedir. Kimileri gördüklerini kendileri yazarken, kimileri de aktarıldıkları anda kaleme alınmak üzere ikinci kişilere sözlü olarak anlatmışlardır. Daha önemlisi, bu ifadelerin neredeyse hepsi anlatılan olaylardan hemen sonra tanıkların hafızası henüz taze ve netken yazıya dökülmüştür. 2. Temel gerçekler birbirinden farklı ve bağımsız kaynaklardan gelen kanıtlara dayanır. Aralarında haberleşme olmayan, hatta aynı dile bile konuşmayan farklı şahitler aynı olayları dile getiriyorlarsa bu olayların doğruluğuna dair kanaatler güçlenir. Örneğin Trabzon'da yaşanan korkunç olaylarla ilgili delilleri, bölüm 8, ele alalım. Bununla ilgili elimizde üç kişinin ifadesi vardır. Bu üç kişi şunlardır. İtalyan konsolosu, belge 73. O bölgedeki Osmanlı Bankası Şubesi'nin İtalyan himayesi altındaki Karadağlı Kavası, belge 74. Ve ailesi İtalyan konsolosluğunun bulunduğu mahallede yaşayan, daha sonra İtalyan konsolosluğunun hizmetçisi olarak Türkiye dışına çıkarılan Ermeni bir kız. İfadelerini verirken aralarında hiçbir temas olmamasına rağmen bu üç şahidin hem kendileri şehri terk etmeden önce şehirde işlenen suçlara hem de kendi aralarındaki kişisel ilişkilere dair verdikleri ifadeler, her biri beyanatlarında diğerlerinden açıkça bahsetmiştir, tamamıyla örtüşür. Konsolos kendi beyanatını Roma'da İtalyan bir gazeteciye, Kavas Mısır'da bir Ermeniye, kız ise Romanya'da o ülkenin bir vatandaşına vermiştir. Bu üç ifadenin değişik kanallardan bu kitabın editörünün eline ulaşana dek karşılaştırmalı bir okumaya tabi tutulmadıkları kesin olarak bilinmektedir. Bunlara ek olarak Trabzon'da yaşayan başka bir yabancıya ait Amerika üzerinden bizim elimize ulaşmış başka bir ifade de vardır. Belge 72. Ya da Erzurum vilayetinden, özellikle de Erzurum ve Bayburt şehirlerinden tehcir edilen sürgün kafileleriyle ilgili ifadelere bakalım. Bu kafilelerin akıbeti hakkında elimizde ikinci elden yazılmış bir ifade var. Belge 2. Bu İstanbul'dan olaylar hakkında yeterli bilgisi olan bir kaynak tarafından gönderilmiş bir mektuptur. Ayrıca onun anlattıklarını tamamen teyit eden başka bir ifade de kendisi bizzat üçüncü kafilede sürgün edilmiş bir kadından gelmiştir. Belge 59. Bunlara ek olarak Bayburt sürgünlerinin Erzincan'dan geçişine tanıklık eden Erzincan'daki Kızılaş'ta görevli Danimarkalı iki hemşire, belge 62 ve sürgünlerin rotasından birkaç günlük mesafedeki Harput şehrinde bulunan Erzurum ve çevresinden sürülenlerin varışını anlatan üç kişinin ifadeleri de vardır. Bu üç tanıktan biri Danimarkalı bir Kızılaş hemşiresi, bu diğer ikisinden farklı üçüncü bir kişidir. İkincisi Harput'ta yaşayan bir tarafsız ülke vatandaşı, üçüncüsü ise oranın yerlisi bir Ermenidir. Bu iki örnekte olayların genel akışının birbirinden bağımsız ama birbiriyle tutarlı şekilde kayda geçirildiğini görüyoruz. Belli vukuatlar hakkında ise buna benzer sayısız örnek vardır. Örneğin Bayburt Ermeni Piskoposu'nun asılması, İstanbul'da kaleme alınmış dolaylı bir belgede, belge 7 ve Almanya'da yayınlanan kanıtlardan derlenmiş başka bir dolaylı belgede, belge 12 anlatılmıştır. Ama aynı zamanda bunlara ek olarak bu cinayet sırasında Bayburt'ta bulunan ve bu olaya bizzat şahit olmuş birinin ifadesi de mevcuttur. Belge 59. Benzer şekilde Erzurum Piskoposu'nun sürgün yolunda ortadan kaybolması, hem yetkin bir kaynak tarafından Bükreş'te yazılan memorandumda, belge 11 kayda geçirilmiş, hem de ancak Rusların Erzurum'u ele geçirmesinden sonra konuşabilen şahitlerin ifadeleriyle de doğrulanmıştır. Belge 57 ve 76. 3. Farklı yerlerde meydana gelen aynı veya benzer olaylar farklı ve bağımsız tanıklar tarafından kayda geçirilmiştir. Katliamların ve sürgünlerin İstanbul'dan gelen emirler çerçevesinde yürütüldüğüne inanmak için her türlü sebep vardır. Zaten bu durum pek inkar da edilmemiştir. Sadece belli bir yerde ne olup bittiğinden haberdar olan insanların verdiği ifadelerin başka bir yerde olup bitenlere genel anlamda benzemesi bu ifadelerin doğruluğunu gösterir. Nitekim Danimarkalı iki Kızılaç hemşiresi demiryolu yapımında çalıştırılan silahsız Ermeni askerlerin Erzincan'dan Sivas'a giden yol üzerinde çeteler tarafından soğukkanlı bir biçimde katledildiklerine iki defa şahit olduklarını beyan etmişlerdir. İstanbul'da yazılmış başka bir belgeden, belge 7, silahsız Ermeni askerlerin Urfa, Diyarbakır ve Diyarbakır Harput yollarında benzer şekilde katledildiklerini öğreniyoruz. Dahası Diyarbakır-Harput yolunda yapılan katliam, o sıralarda Harput'ta ikamet eden bir Alman bayan tarafından da doğrulanmıştır. Belge 23. Bundan başka ya yorgunluktan ölmüş ya da öldürülmüş Ermeni sürgünlerin cesetleriyle dolu yollardan da sıkça bahsedilir. Böyle vakalardan sadece genel olarak bahsedilseydi, bazı olayların abartılması veya sürgün hikayelerinin temelden yoksun süsleri olarak açıklanabilirdi. Fakat oldukça farklı yerlerdeki yolların belli mevkilerinden ayrıntılı olarak bahseden ifadelerle karşılaşınca, üstelik aynı mevki hakkında birden fazla tanıklık olunca, yol kenarlarında gerçekleştirilen bu toplu katliamların sürgünlere eşlik eden yaygın bir uygulama olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Ayrıca bu tip katliamların merkezden organize edilen sürgünlerin dayandığı yöntemin kaçınılmaz sonucu olduğunu da anlıyoruz. Örneğin Müslüman bir yolcunun tanıklığı sayesinde Malatya'dan Sivas'a giden yol üzerindeki cesetlerden haberdar oluyoruz. Belge 7. Bir Alman süvari yüzbaşısı Diyarbakır'dan Urfa'ya giden yol üzerindeki cesetlerden. Belge 12. Ermeni bir şahit. Belge 9. Gözaltında tutulan bir İngiliz bayan. Belge 135. Ve Danimarkalı bir kızılaç hemşiresi. Belge 64. Urfa'dan Halep'e giden yoldaki cesetlerden bahsediyorlar. Son olarak belirttiğimiz cesetlerin vahşi hayvanlar tarafından nasıl parçalandığını anlatarak ayrıntı da veriyorlar ki 12. ve 23. belgelerin Alman yazarları da aynı ayrıntıları belirtiyor. Alman subayların Bağdat-Halep yoluyla ilgili benzer şahitlikleri 108 ve 121. belgelerde birbirlerinden bağımsız olarak rapor edilmiştir. 4. Değişik bölgelerden gelen ve birbirini destekleyen delillerin miktarı o kadar fazladır ki temel gerçekler konusunda hiçbir kuşkuya yer kalmaz. Bazı durumlarda detaylarla ilgili hatalar yapılmış, daha heyecanlı olmaları beklenebilecek yerli tanıklar mübalağa etmiş olabilirler. Fakat sarsılmayacak kadar net temeller üstüne oturan olayların genel karakteri kendini çok açık biçimde belli etmektedir. Hatta kendi içlerinde nispeten önemsiz ayrıntılar bile farklı belgelerden gelen kanıtlarla teyit edilmiştir. Zeytunlu sürgünlerin Sultaniye'de yardım almalarının yerel Türk yetkililer tarafından engellendiği 4, İstanbul, 123, Kilikya'nın Tarsus şehri ve 125, Konya numaralı belgelerde zikredilmiştir. Sarız veya Şar sürgünlerini ilerledikleri elverişli yoldan bozuk yola sevk ederek at arabalarını bırakmaya zorlamak amacıyla yapılan hain hile birbirinden bağımsız olarak hem 12 hem de 126 numaralı belgelerde kayda geçirilmiştir. 5. En hayret verici ve korkunç ifadelerin çok sayıda güvenilir tarafsız tanıktan geldiğini özellikle belirtmek gerekir. En kötü zulüm sahnelerinin hiçbiri sadece yerli tanıkların ifadelerine dayanmaz. Yerli tanıkların ifadeleri tamamen çıkartılsaydı bile genel sonuç fazla değişmez. Sadece bazı ayrıntılar eksik kalırdı. Aslında tarafsız tanıklıklar üzerinde yapılacak bir incelemenin yerli tanıklıkları genel anlamda doğrulayacağını söylemek de mümkündür. Çünkü bu tür bir inceleme gösterecektir ki yerli tanıklıklarda tahmin edilenden daha az abartma vardır. Örneğin ikisi de ikinci el yerli kaynaklara dayanan 7 ve 9 numaralı belgeler katledilen Ermenilerin cesetlerinin Dicle ve Fırat nehirlerinde yüzdüğünü biraz heyecanlı bir ifadeyle anlatır. Fakat bu heyecanlı ifadeler birçok güvenilir ve bağımsız kaynak tarafından da doğrulanmıştır. Mavnalar dolusu Ermeni'nin Diyarbakır'ın aşağı kesimlerinde Dicle Nehri'ne atılarak boğulmasını anlatan 12 numaralı belge, Alman belgesi. Trabzon Ermenilerinin Karadeniz'de toplu halde boğulduğunu anlatan ifadeleri de daha inandırıcı kılıyor. Ayrıca 12. belgede Bağdat Demir Yolu'nda çalışan bir Alman'ın Birecik'e varan Ermenilerin her gece yığınlar halinde Fırat Nehri'nde boğulduğunu dile getiren ifadeleri de vardır. Fırat'ın geçtiği neredeyse her yerden benzer korkunç vakalar rapor edilmiştir. 56, 57, 59 ve 62 numaralı belgeler Erzurum vilayetinden gelen sürgün kafilelerinin Kemah Boğazı denen yerde kara suya, Fırat'ın batı kolu atıldığını, sonra da sudayken vurdulduklarını ya da boğulmaya terk edildiklerini anlatır. 59. belgenin yazarı böyle bir muameleye bizzat tabi tutulmamış ama şahit olmuş biridir. 56 ve 57 numaralı belgelerdeki bilgiler ise böyle bir olayda suya atılan ama mücadele ederek kıyıya çıkıp kaçmayı başarmış bir kadından doğrudan elde edilmiştir. 62 numaralı belgenin yazarları malumatı konvoylardan birine eşlik eden ve kendisi bizzat katliama katılan bir jandarmadan almışlardır. 24 numaralı belge Muş'tan sürgün edilen ve diğer sürgünlerle birlikte Murat suyuna, Fırat'ın doğu kolu atılan, diğerleri boğulduğu halde kendisi kurtulmayı başaran bir kadının başından geçenleri anlatır. 66. belge Kahta mevkiinde nehirde yüzen cesetleri, 137 numaralı belge sürgünlerin Harput ve Halep arasında Fırat nehrinin kollarında boğulduğunu anlatır. Bunların düzenli bir uygulamanın örnekleri olduğu açıktır. Trabzon ve Giresun gibi ülkenin nispeten uzak bölgelerinde de sürgünlerin aynı yöntemlerle imha edilmesi, bizi sürgünlerin kitleler halinde boğulmasının, İstanbul'daki Jön Türk liderlerinin çizdiği genel şemanın önceden kararlaştırılmış bir parçası olduğu sonucunu çıkarmaya neredeyse mecbur bırakıyor. Belki de en korkuncu konvoylarla birlikte yürümeye zorlanan ve bebeklerini yollarda doğurmak zorunda kalan hamile kadınların çektiği acıydı. İkinci el Alman kaynağı olan 12 numaralı belge bu vakalardan bahseder. Fakat 129 ve 137 numaralı belgelerde de durumun aciliyetinin ve refakatçilerin merhametsizliğinin el verdiği ölçüde bu hamile kadınların yardımına bizzat koşan tarafsız tanıkların ifadeleri mevcuttur. Şu da belirtilmelidir ki 68 numaralı belgede Ermeni bir sürgün böyle zor durumdaki bir kadına jandarmalardan birinin gösterdiği şefkatten de bahsedilir. 6. Katliamların büyüklüğü ve sürgünler gerçekleştirilirken yapılan zulümlerin acımasızlığı bazı okuyucularda anlatılanların doğruluğuna dair bir şüphe uyandırabilir. Kafalarda insan, masum kadın ve çocuklara böyle zulümler yapabilir mi diye bir soru uyanabilir. Fakat geçmiş katliamlar hatırlanırsa, bu tür suçların Türk idarecilerin uzun zamandır başvurduğu politikaların bir parçası olduğu anlaşılır. Yaklaşık bir 100 yıl önce Türkler Sakız Adası'nın neredeyse bütün Rum nüfusunu katlettiler. 1876'da Türkiye'nin Avrupa bölümünde binlerce Bulgar ayaklanma niyetinde oldukları şüphesiyle öldürüldü. Ve orada kadınlara yapılanlar daha az miktarda olmakla birlikte bugün kayda geçirilenler kadar kötüydü. 1895 ve 1896'da 100 binden fazla Ermeni Abdülhamit tarafından ölüme yollandı. Bunların binlercesi Hristiyan inançları uğruna öldüler. Zira inançlarından dönseler de hayatlarını kurtarabilirlerdi. Bu katliamlar yalnız yakın tarihimizin sıradan gazete arşivlerinde değil, aynı zamanda İngiliz konsolosluk görevlilerinin ve diplomasisinin raporlarında da kayda geçmiştir. Bunlar günümüzde olup bitenler kadar kesindir. Sonuç olarak ortada bugünkü ifadeleri imkan dahilinde bulmayarak reddetmemizi sağlayacak bir geçmiş yoktur. 1915'te olanların hepsi bilindik Türk politikalarıyla uyum içindedir. Tek fark bugünkü suçun büyüklüğüdür. Buna bir de sayısız insanın can verdiği sürgün ve katliamların hala devam eden, özellikle kadınları vuran acısı eklenebilir. Birbirinden bağımsız kanıtların her biri diğer kanıtları destekler niteliktedir. Anlatılan temel gerçekler aynıdır ve bu gerçekler uygulamaya konan tek bir plan ve niyeti ortaya koyar. Farklılıklar bile öğreticidir. Çünkü nereye gidersek gidelim insan doğasından var olan mizaç ve duygu çeşitliliklerini gösterir. Türk yetkililer çoğu zaman kalpsiz ve hissizdirler. Fakat arada sırada kendisine verilen emirleri yerine getirmeyi reddeden iyi huylu insanlara da rastlanmıştır. Bu kişilerden bazıları azledilmişlerdir. Müslüman topluluk da çoğu zaman acımasızdır. Evleri yağmalar, kafilelerdeki talihsiz sürgünleri soyarlar. Yine de zaman zaman Hristiyan komşularının hayatını kurtarmaya veya acısını hafifletmeye çalışan dindar ve merhametli Müslümanlar da olmuştur. Yüksek mevkilerdeki kötü ruhların dinsel ve ırksal nefreti körüklediği, sıradan insanların zorbalığını teşvik ettiği ama yine de karanlıkta bir nokta gibi parlayan iyi niyet ışıklarını hepten söndüremediği canlı bir insanlık resmiyle karşı karşıyayız. Her şeye rağmen belgeleri dikkatle okuyarak kendi yargısını oluşturmak okuyucuya kalmıştır. Bu belgeler nitelikleri gereği Adalet Mahkemesi'nin şahitlerin yeminli ifadelerini alarak ve çapraz sorguya tabi tutarak elde ettiği kanıtlara benzemez. Fakat burada yayınlanan belgelerin hemen hemen hepsi en iyi tarihi kanıtlardır. Çünkü buradaki beyanlar anlattıkları olayları gözleriyle görerek hemen sonrasında kayda geçiren kişilerden gelmiştir. Bu ifadeler birbirini doğrular. Farklı gözlemciler tarafından anlatılan olaylar uyum içindedir. Belli başlı gerçekler hep tekrarlanır. En vahim gerçekler en kesin kanıtlarla desteklenmiştir. Her şey bundan 25 yıl önce Abdülhamit'in suçunu sabitleyerek kötü bir üne sahip olmasına yol açan olaylarla benzeşir. Burada eksik olan sunulan şahitlikleri destekleyecek itiraflardır. Bunu söylerken Türk hükümetinin ve onun Alman müdafilerinden gelecek kabullenmeleri kastediyorum. Dipnot. Örneğin bir Alman subayının 108 numaralı belgede yaptığı konuşma Türklerin ve Almanların Ermenilerin karşılaştığı muamelelerle ilgili takındığı genel tavır için bakınız tarihsel özet bölüm 5. 11 Ocak 1916'da Reichstag'da Alman Dışişleri Bakanlığı siyasi bölüm şefi Chief of the Political Department of the German Foreign Office Herr von Stumm Dr. Liebknecht tarafından sorulan bir soruya şöyle yanıt veriyordu. Ermenistan'da düşmanlarımız tarafından organize edilen devrimci gösterilerin vuku bulduğu emperyal şansölyenin bilgisi dahilindedir. Bu gösteriler Türk hükümetinin bazı bölgelerdeki Ermeni nüfusunu sürmesine ve onlara yeni yerleşim yerleri tahsis etmesine sebep olmuştur. Bu önlemlerin nüfus üzerinde yaratacağı tepki hakkında fikir alışverişi halen sürmektedir. Daha fazla bilgi verilemez. toplu katliamlara ve insanların evlerinden çıkarılmasına bahaneler bulma gayretleri, bu tür katliam ve sürgünlerin yaşandığına dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Temel gerçekler suçluların kendi ifadeleriyle sabitlenmiştir. Burada sunulan kanıtların yaptığı, bütün bunların nasıl gerçekleştirildiğini, ne tür zorbalıklar yapıldığını ve bunların hiçbir özrünün olmadığını göstermektedir. Yapılan gaddarlıkların yanında Türklerin ileri sürdüğü bahanelerin geçersizliğini gösteren kanıtlar da tam ve eksiksizdir. Kanıtların değeriyle ilgili vardığım sonuçları sınamak amacıyla bu tanıklıkları fikir belirtmeleri için üç dostuma gönderdim. Bunlar kendilerini tanıyan herkesin saygı duyduğu kişilerdir. Sıra dışı bir tarihçi olan Mr. H. A. L. Fisher, Sheffield Üniversitesi Rektör Yardımcısı, mükemmel bir akademisyen Mr. Gilbert Murray, Oxford Üniversitesi Yunanca Profesörü ve başarılı, tecrübeli, yetkin bir Amerikalı avukat Mr. Moorfield Story, Boston, Massachusetts. Bu insanlar hayatları boyunca kanıtları incelemeye ve yargıda bulunmaya alışık olan insanlardır. Onların görüşlerini içeren mektupları bu yazının sonuna ilave ediyorum. Bu ön söz sadece bu kitapta sunulan ifadelerin güvenilirliğini belirtmek amacıyla yazıldı. Dolayısıyla olaylarla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyorum. Yine de benim gibi 40 yılı aşkın bir süredir Doğu'nun Türklerin idaresi altındaki kısmının tarihini yakından izleyen birinin tek bir yorumda bulunmasına, daha doğrusu tek bir soru sormasına izin verilebilir herhalde. Avrupalı seyyahlar Türk köylüsünün dürüstlüğünden ve samimiyetinden sıkça bahseder ve askerlerimiz Türklerin adil ve dürüst savaşçılar olduğunu söylerler. Bunlara karşı söyleyecek hiçbir sözüm yok. Hatta ben de dürüstlükleri ve iyi niyetleriyle beni etkileyen bazı Türk memurlar tanıdığımı ekleyebilirim. Fakat tahttaki sultanından en küçük mutasarrıfına kadar Türk yöneticilerinin son 2 ya da 300 yıllık sicilleri bütün olarak bakıldığında kesintisiz bir yolsuzluk, adaletsizlik ve korkunç gaddarlıklara varan bir baskı tarihidir. Jön Türkler Abdülhamit'i tahttan indirirken eşit haklar ve bütün Osmanlı tebaasına eşit muamele vaat eden özgürlük savaşçıları olarak başa geçmişlerdi. Burada kayda geçirilen gerçekler bu sözü nasıl tuttuklarını gösteriyor. İnsan böyle bir hükümetin yaptığı kötülüklerin tedavi edilebilir olduğunu ummaya devam edebilir mi? Yoksa bu kitapta sunulan kanıtlar bu hükümetin farklı inançtan olan insanları yönetmesine bundan böyle izin verilemeyeceğini göstermeye yeter mi? Bryce. 9. ayrımın sonu. Sayfa 120.